Ayrım 6. Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku 3304 kodlu kitap. Ünite 6. Tebligatın yapılabileceği yer, tebligat süreleri, tebliğ evrakı ve giderleri. Tebligat yapılacak yer. Kural, muhatabın adresinde tebligat yapılması. Kural olarak tebligat, tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın veya diğer kişilerin bildirimleri ya da mevcut belgelerden yararlanılarak ikametgah adresinde yapılır. Muhatabın adresi, iş yeri adresi, evi ya da yazlık ev adresi de olabilir. Tebligat adresinde küçük yanlışlıklar gördüğü durumlarda tebliğ evrakına not düşerek gerekli düzeltmeleri yapabilir. Muhatap adresinden taşınmış ve yeni adresi öğrenilmişse tebliğ memuru tebliğ mazbatasına yazarak dağıtım merkezine geri gönderir. Bilinen ya da ilgililerce bildirilen en son adrese hiçbir şekilde tebligat yapılamazsa başkaca adres araştırmasına gerek olmaksızın kişinin mermis adresi esas alınır ve bu adrese yapılacak tebligat geçerli sayılır. Adresten başka yere tebligat. Muhatabın kabul etmesi halinde en son adresinden başka bir adreste de tebligat yapılabilir. Adresin değiştirilmesi. Daha önce usulüne göre tebligat yapılmış kimseler bu tebligattan daha sonraki tarihte adreslerini değiştirdiklerine yeni adreslerini ilgili merciye bildirmekle yükümlüdür. Bildirdikleri takdirde tebligat yeni adrese yapılır, şayet bildirmez ise eski adresin kapısının üzerine tebliğ evrakının bir örneği yapıştırılır ve kapıya asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tüzel kişilerde de daha önce tebligat yapılmamış olsa dahi resmi kayıtlı adresi tebliğ adresi kabul edilir ve yukarıdaki aynı usullerde tebligat yapılır. Tebligat için zaman ve tebligat için uyulacak süreler. Avukatla takip edilen davalar dışında tüm tebligatlar resmi tatil günleri ve gece de dahil olmak üzere her zaman yapılabilir. Avukatların takip ettiği davalarda ise büroya yapılacak tebligatlar ancak mesai saatleri içerisinde yapılabilir. Tebligat her zaman yapılabilmektedir ancak tebligata konu işlemin süresi açısından resmi tatil günlerinde yapılıp yapılmadığına dikkat etmek gerekir. Mesela ilgili işin adli tatilde görülüp görülmemesine bakılmadan tebligat yapılabilmesi karşısında tebliğ ile işlemeye başlayan yasal süre adli tatilde dolarsa tatilin bittiği günden itibaren bir hafta daha uzatılmış sayılır. Tebligat evrakı. Yönetmeliğe göre basılı evrakın beyaz renkte olması gerekir. Ancak muhatabın adres kayıt sistemindeki adresine tebligat yapılması gerekli hallerde, yani bilinen adrese çıkartılan tebligat tebliğ edilmeden dönmüş ise, tekrar adres kayıt sistemindeki adresine tebligat çıkartırken açık mavi renkte tebliğ zarfı hazırlanır. Tebliğ mazbatalı zarf. Mercilerden çıkan tebliğ evrakları tebliğ mazbatalı kapalı bir zarf içinde gönderilir. Davetiye, basit yargılama usulü davetiyesi, yemin davetiyesi bu zarfa konulmadan da gönderilebilir. Mazbata tebliğ işlemini belgelendirmeye yarayacaktır. Tebligat zarfı muhataba bırakılır, üzerindeki mazbata yerinden koparılarak ilgili merciye gönderilir. Tebliğ mazbatası. Tebliğ işlemini tespit eden belgedir. Tebligat memuru tarafından doldurulur. Tebligat işlemini düşündüğümüzde en önemli belgedir. Bu mazbata sayesinde tebligatın yapılıp yapılmadığı, yapılmama sebebi, yapılmışsa kime, nasıl ve ne zaman yapıldığı gibi hususlar belgelendirilmiş olur. Tebliğ mazbatasında bulunması gereken hususlar: tebliğ çıkaran merciğin adı, tebliğ isteyen tarafın adı, soyadı ve adresi, tebliğ olunacak kişinin adı, soyadı ve adresi, tebliğin konusu, tebliğin kime yapıldığı ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise o kimsenin adı, soyadı, adresi ve tebellüğe ehil olduğu, tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığı, 21. maddedeki durumun ortaya çıkması halinde tebliğ imkansızlığı veya tebellüğden imtina halinde bu hususlara ilişkin işlemlerin yapıldığını ve imtina için gösterilen sebebi. Tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna ilişkin kaydı. Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzası. Davetiye. Davetiye ile tebligat farklı kavramlardır. Mahkeme, taraf, avukat, tanık, bilirkişi ve benzeri kişileri huzura çağırmak istediğinde davetiye kullanır. Davetiye yalnızca huzura davet ederken tebligatta farklı hususlarında tebliğ söz konusudur. Davetiyede bulunması gereken hususlar: tarafların ve varsa kanuni temsilcisi ve vekillerinin ad soyadları ile iş yeri ya da mesken adresleri. Kısaca tebliğin konusu: davetiyeyi çıkaran merciğin mührü ve mahkeme yazı işleri müdürü ve başka birimlerde yetkili memurun imzası. Tebliğ evrakının hazırlanması ve gönderilmesi. Tebliğ edilecek evraklar muhakkak iki suret düzenlenmelidir. Bir sureti dosyaya takılıp diğer sureti tebliğ mazbatalı zarf içerisinde konularak tebliğ edilecek kişiye gönderilmelidir. Usulüne uygun düzenlenen ve ücreti ödenen zarflar liste halinde PTT idaresine teslim edilir. PTT idaresi herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol eder, eksik bulduğu tebligatları iade eder ve düzeltilmesini sağlar ve teslim aldığı tebligat her birine barkod numarası verir ve tebligatın takibi bu barkod numarası ile yapılabilir. Tebliğ işlemi yapıldıktan sonra ise yönetmelik hükümleri çerçevesinde tebliğ evrakının ve mazbataları çıkış merciğine iade eder. Tebligat giderleri. Her tebligat bir ücret karşılığında yapılır. Harcırah kanununa göre tazminat alan memurlar dışında diğer memurlar aracılığı ile yapılan tebligatlarda da masraf alınır. Bu tür tebliğlerde miktar kişinin bulunduğu yerin uzaklığına göre her mali yıl başında il idari kurullarınca belirlenir. Tebligat yapılmasını isteyen kimse giderleri peşin olarak öder. İlgili merci tarafından belirlenen süre içerisinde ücreti yatırmayan kimse talebinden vazgeçmiş sayılır. Zorunlu sebeplerden dolayı masrafların yatırılmaması durumunda yeni bir süre verilir. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemezse avans olarak alınıp daha sonra mahsup yapılarak bakiyesi iade edilir. Adli yardımdan yararlananların ödemeleri ise ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere ilgili birimce ödenir. 1. Kural olarak tebligat nerede yapılmalıdır? A. Kişinin ikametgah adresinde, B. Kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki adresine, C. Kişinin bilinen en son adresine, D. Kişinin iş yeri adresine, E. Kişinin ailesinin adresine. Çözüm: kural olarak tebligat kişinin bilinen en son adresine yapılır. Yanıt C'dir. Kişinin bilinen en son adresine. 2. Muhatabın ya da yerine tebligat yapılacak kişinin tebliğ adresinde bulunmaması halinde tebligat memurunun izlemesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeni adres, kendi dağıtım bölgesi sınırları içerisinde ise tebligatı yapar. B. Durumu tebliğ mazbatasına yazarak iade eder. C. Tebliğ yapılmış sayılır. D. Tebligat dairede yapılır. E. Tebligatı PTT idaresine iade eder. Çözüm: muhatabın yeni adresi, kendi dağıtım bölgesi sınırları içerisinde ise tebligatı yapar. Yanıt A'dır. Yeni adres, kendi dağıtım bölgesi sınırları içerisinde ise tebligatı yapar. 3. Tebligatın adli tatilde yapıldığı durumlarda tebliğ ile işlemeye başlayan süre adli tatilden sonra ne kadar uzatılmış sayılır? A. 3 gün, B. 5 gün, C. 7 gün, D. 10 gün, E. 15 gün. Çözüm: adli tatilde tebligat yapılırsa ve tebliğ ile işlemeye başlayan süre adli tatilde dolarsa süre 7 gün uzatılmış olur. Yanıt C'dir, 7 gün. 4. Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişilere yapılan tebligatlarla ilgili yanlış bir ifadedir? A. Resmi kayıtlardaki adresleri esas alınır. B. Daha önce o adrese tebligat yapılmış olması gerekmez. C. Tüzel kişiler adreslerini değiştirdiklerinde bunların kayıtlarda düzeltilmesini sağlamalıdırlar. D. Resmi adrese yapılan tebligat geçerli kabul edilir. E. Daha önce ve o adrese tebligat yapılmış olması gerekir. Çözüm: tüzel kişiliklerle ilgili daha önce o adrese tebligat yapılmış olması gerekmez. Yanıt E'dir. Daha önce ve o adrese tebligat yapılmış olması gerekir. 5. Aşağıdakilerden hangisi tebligatın yapılma zamanı ile ilgili yanlış bir ifadedir? A. Tebligat normal çalışma gün ve saatlerinde yapılır. B. Tebligat resmi tatil günlerinde yapılabilir. C. Tebligat adli tatilde yapılabilir. D. Tebligat gece vakti yapılabilir. E. Avukatın bürosuna tebligat her gün yapılabilir. Çözüm: Avukatların bürolarına hafta sonları tebligat yapılmaz. Yanıt E'dir. Avukatın bürosuna tebligat her gün yapılabilir. 6. Belirli bir zaman belirten ve yabancı ülkeye gönderilecek tebliğ evrakının, tebliğ çıkaran merci tarafından tebliğde belirtilen süreden kaç ay önce ilgili bakanlığa göndermesi gerekir? A. 1 ay, B. 2 ay, C. 3 ay, D. 4 ay, E. 6 ay. Çözüm: Yabancı ülkelere gönderilecek tebligat için tebliğ çıkaran merci tarafından tebliğde belirtilen günden en az 3 ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir. Yanıt C'dir. 3 ay. 7. Tebliğ işlemi aşağıdaki belgelerden hangisiyle tespit edilir? A. Tebliğ zarfı, B. Tebliğ mazbatası, C. Tebellü, D. Tebellü mazbatası, E. Tebligat zarfı. Çözüm: Tebliğ işlemi tebliğ mazbatası tarafından belgelendirilir. Yanıt B'dir. Tebliğ mazbatası. 8. Aşağıdakilerden hangisinin tebliğ mazbatasında bulunması gerekmez? A. Tebliğ isteyen tarafın adı, soyadı ve adresi. B. Tebliğ çıkaran merciğin adı. C. Tebliğ olunacak kişinin adı, soyadı ve adresi. D. Tebliğin konusu. E. Tebliğin içerdiği miktar. Çözüm: Tebliğ mazbatasında düzenleme yapılırken tebliğin içerdiği miktar bulunmaz. Yanıt E'dir. Tebliğin içerdiği miktar. 9. Tebliğ mazbatası nerede ve kim tarafından düzenlenir? A. Tebliğ yerinde tebliğ memurunca. B. Tebliğ yerinde avukat tarafından. C. Tebliğ çıkaran mercide tebliğ memurunca. D. Adliyede tebliğ memurunca. E. Vekilin bürosunda taraflar tarafından. Çözüm: Tebliğ mazbatası tebliğ yerinde ve tebliğ memuru tarafından düzenlenir. Yanıt A'dır. Tebliğ yerinde tebliğ memurunca. 10. Mahkemenin taraf, tanık, bilirkişi ve benzeri kişileri huzuruna çağırması ve bu çağrıyı yazılı şekilde yapması aşağıdakilerden hangisidir? A. Tebligat, B. İhbarname, C. Bildirim, D. Davetiye, E. Çağrı. Çözüm: Mahkemelerin kişileri huzuruna çağırması ancak yazılı bir şekilde mümkündür. Buna davetiye denir. Yanıt D'dir. Davetiye. 11. Daha önce kendisine tebligat yapılan muhatap ya da yerine tebligat yapılan kimse adres değiştirirse bu durumu aşağıdakilerden hangisine bildirmekle yükümlüdür? A. ilgili yargı merciine, B. tebliğ yapan memura, C. dağıtım merkezine, D. mahalle muhtarına, E. kolluk kuvvetine. Çözüm: Kişiye daha önce tebligat yapılmışsa ve muhatap adres değişikliği yaparsa bunu ilgili yargı merciine bildirmelidir. Yanıt A'dır. İlgili yargı merciine. 12. Memur tarafından yapılacak tebliğlerde tebliğ masrafı aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilir? A. İl İdare Kurulunca, B. Bakanlar Kurulunca, C. Maliye Bakanlığınca, D. İlçe İdare Kurullarınca, E. Sayıştay tarafından. Çözüm: Memur tarafından yapılacak tebliğlerde tebliğ masrafını İl İdare Kurulu belirler. Yanıt A'dır. İl İdare Kurulunca. 13. 1. Davetiyeyi çıkaran merciğin mührü. 2. Mahkeme Yazı İşleri Müdürü'nün imzası. 3. Mahkeme Yazı İşleri Müdürü Yardımcısının imzası. Yukarıdakilerden hangileri davetiyede bulunması gereken hususlardandır? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 1, 2 ve 3, D. Yalnız 3, E. 1 ve 3. Çözüm: Davetiyeyi çıkaran merciğin mührü ile birlikte Mahkeme Yazı İşleri Müdürü'nün imzası gerekmektedir. Yanıt B'dir. 1 ve 2. 14. Adresine daha önce tebligat yapılan kimse yeni adres bildirmez ve adres kayıt sistemindeki adres de tespit edilemezse tebligat nasıl yapılır? A. Artık adres araştırması yapılmaz ve tebliğ evrakının bir örneği eski adresin bulunduğu binanın kapısına yapıştırılır. B. Adres araştırması yapılır. C. Kendisine şahsi telefonundan ulaşılmaya çalışılır. D. Eski yerleşim yeri vergi dairesine tebligat yapılır. E. Eski yerleşim yeri nüfus idaresinde tebligat yapılır. Çözüm: adresine daha önce tebligat yapılan kimse, yeni adres bildirilmez ve adres kayıt sistemindeki adreste tespit edilemezse artık adres araştırması yapılmaz ve tebliğ evrakının bir örneği eski adresin bulunduğu binanın kapısına yapıştırılır. Yanıt A'dır. Artık adres araştırması yapılmaz ve tebliğ evrakının bir örneği eski adresin bulunduğu binanın kapısına yapıştırılır. 15. Muhatabın bilinen en son adresinin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılmaması halinde aşağıdakilerden hangisi bilinen en son adres olarak kabul edilir? A. Muhatabın kütüğünün bulunduğu yer adresi. B. Muhatabın üst soyunun ikametgah adresi. C. Muhatabın varsa alt soyunun ikamet adresi. D. Muhatabın çalıştığı yer adresi. E. Muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi. Çözüm: muhatabın bilinen en son adresinin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adres olarak kabul edilir. Yanıt E'dir. Muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi. 16. Elektronik yolla yapılan tebligatlarda tebliğ tarihi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 3. günün sonu. B. Tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 2. günün sonu. C. Tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 1. günün sonu. D. Tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 7. günün sonu. E. Tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonu. Yanıt E'dir. Tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonu. 17. Tebliğ mazbatasının düzenleneceği yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Tebligatın yapıldığı yer. B. Tebligatı çıkartan merci. C. Tebligatın yapılacağı yer muhtarlığı. D. Tebligatın yapıldığı yere en yakın kolluk kuvvetleri merkezi. E. Tebligatı yapacak posta merkezi. Yanıt A'dır. Tebligatın yapıldığı yer. 18. Kendisine tebligat yapılmayan ve adresinde tespit edilemeyen kimsenin adresiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Adresi meçhul sayılır. B. Adresi tespiti için yetkili makamlara başvurulur. C. Mahalle muhtarından adres tespiti için yardım istenir. D. Kolluk kuvvetlerinde adres tespiti istenir. E. Adres ile ilgili tespit ilanı verilir. Yanıt A'dır. Adresi meçhul sayılır. 19. Tebliğ memuru aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığı halinde tebligatı tamamlamak durumundadır? A. Tebligat adresi olarak belirtilen adreste küçük değişiklikler varsa. B. Muhatap adreste bulunamamışsa. C. Muhatap geçici olarak adresten ayrılmışsa. D. Adreste muhatap yerine küçük çocukları varsa. E. Muhatabın başka bir ile taşındığı öğrenilmişse. Yanıt A'dır. Tebligat adresi olarak belirtilen adreste küçük değişiklikler varsa. 20. Bilinen en son adres dışında başka bir adreste tebligat yapılabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A. Tebligatı yapacak memurun takdirine. B. Diğer adresin daha kolay ulaşılabilir olmasına. C. Tebliği çıkartan merciğin takdirine. D. Muhatabın kabulüne. E. Tebligatın ivedi olup olmamasına. Yanıt C'dir. Tebliği çıkartan merciğin takdirine. 21. Muhatap ya da yerine tebligat yapılabilecek kimselere tebligat yapıldıktan sonra muhatap adresini değiştirirse, muhatap bu durumu aşağıdakilerden hangisine bildirmekle yükümlüdür? A. Tebliğ yapan memura. B. İlgili yargı merciğine. C. Dağıtım merkezine. D. Mahalle muhtarına. E. Kolluk kuvvetine. Yanıt B'dir. İlgili yargı merciğine. 22. Aşağıdakilerden hangisi muhatabın yeni adresini bildirmekle yükümlü değildir? A. Muhtarlar, B. Barolar, C. Devlet daireleri, D. Bakanlıklar, E. Komşular. Yanıt E'dir. Komşular. 23. Tebligat bakımından en önemli belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Yemin davetiyesi, B. Davetiye, C. Basit yargılama davetiyesi, D. Tebliğ mazbatası, E. Tebliğ ihbarnamesi. Yanıt D'dir, tebliğ mazbatası. 24. Bir davada bilirkişi olarak atanan kişinin mahkeme huzuruna çağrılması için kullanılan aracı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. İhbarname, B. Mahkeme çağrısı, C. Bildirim, D. Davetiye, E. Teklifname. Yanıt D'dir, davetiye. 25. Tebligat memuru tarafından tebliğ işlemini gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Tebliğ mazbatalı zarf, B. Mahkeme ilanı, C. Tebliğ pusulası, D. Tebliğ mazbatası, E. Makbuz. Yanıt D'dir, tebliğ mazbatası. 6. ayrımın sonu, sayfa 72.